Üçüncü ayrım, mahşer nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 25. Gece bekçisi basın mensuplarına Villiers'in az sonra arka kapıdan çıkacağını söylediği için aktör anne ve babasıyla birlikte ön kapıdan çıktı. Neler olduğundan bizi haberdar et dedi Julian karısıyla beraber oğluna sarılıp soyunma odasındaki telefondan çağırdıkları iki taksiden birincisine yürürlerken. Jean-Pierre ikincisine binerek şoföre Park Monceau'daki evinin adresini söyledi. Karşılıklı tanışma faslı hem kısa hem de tedirgin geçti. Fransa Dışişleri Müsteşarı ve genç Villiers'in 20 yıllık arkadaşı olan Henri Bresa, Amerikalı arkadaşıyla bakışarak sakin bir tonda konuştu. Amerikalı 30-35 yaşlarında kumral saçlı, sert yüz hatları olan, belki de kibar gülümsemesiyle zıt ve rahatsız edecek kadar canlı bakan, gri yeşil gözlü, uzun boylu bir adamdı. Jean-Pierre, bu bey Drew Latham, kendisi Amerikan istihbaratının konsolosluk operasyonları diye bilinen bir kolunda çalışan özel bir görevlidir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile CIA'in ortak yetkisi altında çalışıyor. Ama bu ikisinin birlikte nasıl çalıştıklarını sorarsan, bu benim gibi bir diplomatı da aşan bir konudur. Her zaman kolay olmuyor sayın müsteşar dedi Latham bozuk bir Fransızca ile konuşmayı kibarca keserek. Ama olduruyoruz işte. İngilizce konuşsak daha iyi olacak galiba dedi Giselle Villiers. Hepimiz iyi konuşuruz. Çok teşekkür ederim diye karşılık verdi Amerikalı İngilizce olarak. Yanlış anlaşılmak istemem doğrusu. Anlaşılmazsınız dedi Villiers ama şunu lütfen anlayın ki niye bu gecede, bu dehşetli gecede burada olduğunuzu bilmek bizim hakkımız. Bu gece daha önce hiç duymadığım şeyler duydum. Onlara ilave edecekleriniz var mı Monsieur? Jean-Pierre diye araya girdi Giselle. Sen neden söz ediyorsun? Bırak cevap versin dedi Villiers iri mavi gözleri Amerikalı'ya doğru dönerek. Belki var, belki yok dedi istihbarat görevlisi. Anne babanızla konuştuğunuzu biliyorum ama nelerden söz ettiğinizi bilemem. Tabii ama nelerden bahsetmiş olabileceğimiz konusunda az da olsa bir fikir yürütebilirsiniz değil mi? Dürüst olmak gerekirse evet. Daha önce size ne anlatıldığını bilmiyorsam da. Bu gece olanlar sizin Jean-Pierre Jodel hakkında bir şey bilmediğinizi ortaya koyuyor. Tam üstüne bastınız dedi aktör. Emniyet teşkilatı da bir şey bilmiyor. Sizi uzun uzadıya sorguladılar ve doğruyu söylediğinize ikna oldular. Niye yalan söyleyeyim ki Monsieur Latham? Tabii ki o anda doğruyu söylüyordum. Şimdi bildiğiniz bir şeyler var mı Bay Villiers? Evet var. Karşılıklı atışmayı keser misiniz lütfen diye bağırdı aktörün karısı. Nedir bütün bunlar? Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına? Sakin ol Cisel. Amerikalıların dediği gibi Bay Latham'la aynı frekanstayız. Konuyu burada kesip de kendi aramızda özel konuşsak daha iyi olmaz mı diye sordu konsolosluk operasyonları görevlisi. Olmaz. Karımın her şeyi bilmeye hakkı var. Andre ise bizim en yakın dostlarımızdan biridir. Ayrıca fikirlerini kendine saklamanın eğitimini de görmüştür. Oturalım isterseniz dedi Giselle tok bir sesle. Ayakta konuşulmayacak kadar karmaşık bir konuya benziyor bu. Giselle kocasının yanına olmak üzere hepsi oturdular. Lütfen devam edin Monsieur Latham dedi Giselle. Yalnız biraz daha açık konuşun lütfen. Bilmek istiyorum diye araya girdi Broussard her haliyle bir hükümet görevlisi havasındaydı. Bu şahıs yani Jodel kim ve Jean-Pierre'in neden onun hakkında bir şeyler bilmesi gerekiyor? Bağışla beni Andre diye kesti aktör. Bir sakıncası olduğu için değil ama Monsieur Latham'ın bana ulaşmak için neden seni uygun gördüğünü bilmek istiyorum. Arkadaş olduğunuzu biliyordum dedi Amerikalı. Aslında birkaç hafta önce Andre'ye oyunlarınıza bilet bulamadığından söz ettiğimde gişeye bizim adımıza iki bilet ayırma nezaketini göstermiştiniz. Aa evet hatırlıyorum. İsminiz bir şekilde aşina gelmişti ama tüm bir olup biterin içinde bağlantıyı kuramadım. Latham adına iki bilet. Evet tabii hatırlıyorum. Oyunda harikaydınız efendim. Çok naziksiniz diye kesti Jean-Pierre, iltifatı geçiştirip Amerikan istihbarat görevlisini sözdü. Sonra Bressard'a baktı. Böylece diye konuşmasını sürdürdü. Henri ile tanışıklığınız olduğunu varsayabilirim yani. Öyle ahbaplık ölçüsünde değil de daha ziyade resmi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim dedi Bressard. Herhalde yalnızca bir kez akşam yemeğine çıkmışızdır. O da aslında pek de sonuç alınamayan bir toplantının uzantısıydı. İkinizin hükümetleri arasında diye yüksek sesle fikrini belirtti Cisel. Evet diye onayladı Bressard. Peki Monsieur Latham'la katıldığınız toplantıların içeriği nedir öğrenebilir miyim diye ısrar etti karısı. Öğrenmemde bir sakınca yoksa tabii. Tabii yok diye karşılık verdi Bressard. Genel olarak söyleyecek olursak hassas durumlar olan veya geçmişte olmuş bitmiş hükümetlerimize zarar verebilecek veya zor durumda bırakabilecek olaylar hakkındaydı.
Bu gece de bu kategoriye giriyor mu?
Buna dürüv cevap vermeli Cisel. Ben cevap veremem. Ben de öğrenmeye en az senin kadar istekliyim. Bir saat kadar önce beni yataktan kaldırıp her ikimizin de iyiliği için kendisini derhal size getirmemde ısrar etti. Neden diye sorduğumda bu gece tiyatroda meydana gelen olayla ilgili bilgileri yalnızca Jean-Pierre'in izniyle edinebileceğimi söylemekle yetindi. Bu yüzden baş başa konuşmayı önerdiniz öyle değil mi Monsieur Latham diye sordu Villiers.
Öyle efendim.
Öyleyse buraya bu korkunç gecede gelmeniz resmi iş kapsamına giriyor öyle mi?
Korkarım öyle dedi Amerikalı.
Saatin ne kadar geç olduğunu ve sözünü ettiğimiz trajediyi göz önüne alırsak da mı?
Yine evet dedi Latham. Bizim için her dakika hayati önem taşıyor. Özellikle de benim için. Eğer daha açık konuşmamı isterseniz.
Özellikle açık olmanızı rica ediyorum Monsieur.
Pekala açık konuşacağım.
Ağabeyim CIA'de soruşturma şefidir. Kılık değiştirmiş olarak Avusturya'da Hausruck dağlarına gönderilmişti. Yayılan bir neonazi örgütünü kapsayan bir araştırma operasyonuydu bu. 6 haftadır kendisinden haber alınamadı.
Durumunu çok iyi anlıyorum Drew diye araya girdi Henri Bressard.
Ama bu geceyle Jean-Pierre'in söylediği gibi bu korkunç geceyle ne ilgisi var bunun?
Amerikalı sessizce Villiers'e baktı. Villiers fısıltıyla, ''Tiyatroda kendisini vuran o çıldırmış adam benim babammış.'' dedi. ''Benim gerçek babam. Yıllar önce savaşta bir rezistans üyesiymiş. Naziler onu bulup yakalamışlar, çıldırtmışlar.''
Cisel nefes nefese kalmıştı. Yanına sokularak kocasının kolunu sıkıca kavradı.
Geri döndüler dedi Latham. Sayıları ve güçleri kimsenin inanmak veya hakkında konuşmak istemeyeceği kadar artmış olarak hem de.
Diyelim ki söylediklerinde bir nebze de olsa gerçek payı var diye araya girdi Bressard. Bunun Fransa dışişleriyle ne ilgisi var? Her ikimizin de iyiliği için demiştim. Bunun anlamı ne dostum?
Yarın elçiliğimizde tam bir briefing alacaksınız. Washington bunu ısrarlarım sonucu 2 saat önce kabul etti. O zamana kadar size tek söyleyebileceğim ve ayrıca gerçekten de tüm bildiğim büyük miktarda paranın İsviçre'den Avusturya'ya geçirildiği ve gelişen Nazi hareketinin burada Fransa'daki insanlar tarafından gizlice desteklendiği.
Kim bilmiyoruz ama miktarı müthiş, milyonlarca dolar. Partiyi, Hitler'in sürgündeki ama hala Almanya'da olan, Almanya'da gizlenen partisini tekrar kuran fanatiklere gidiyor bu para.
Öyleyse eğer haklıysanız burada bir başka örgüt daha var, bunu mu söylemek istiyordunuz diye sordu Bressard.
Jodel'in haini diye fısıldadı hayrete düşen Jean-Pierre Villiers, koltuğunda öne doğru eğilerek şu Fransız generali.
O veya onun kurduğu gizli örgüt dedi Latham.
Allah aşkına siz neden söz ediyorsunuz diye bağırdı aktörün karısı. Ortaya çıkan bir baba, rezistans, naziler, dağlardaki fanatiklere milyonlarca dolar. Bunların hepsi çılgınca şeyler.
Neden baştan başlamıyorsunuz Drew Latham dedi aktör yumuşak bir sesle.
Belki böylece bu geceye kadar hakkında hiçbir şey bilmediğim şeyleri öğrenirim ben de. İkinci bölüm.
Elimizdeki belgelere göre diye anlatmaya başladı Latan, 1946 Haziran'ında Fransız Rezistansı'nın Almanlar tarafından yurduna iade edilmiş bir üyesinin bazen Jean Fruasan, bazen de Pierre Jodel adlarını kullanarak geri dönmüş bir üyesinin çeşitli kılıklarda ve hep geceleri bizim elçiliğimizde sık sık görüldüğü kaydediliyor. Paris mahkemelerinin kendisini bir rezistans liderinin vatana ihanet eylemleri hakkında bildiklerinden dolayı susturduğunu iddia ediyormuş. Ona göre bu hain muhtemelen Nazi işgali sırasında Alman Yüksek Komutanlığı tarafından Fransa'da kalan yüksek rütbeli subaylarınıza uygulanan evde imtiyazlı tutukluluğa tabi bir Fransız generaliymiş. OSI araştırmacıları yaptıkları araştırmalardan sonra bu iddianın doğru olmadığı sonucuna varmışlar ve toplama kamplarında ruhsal olarak sakat bırakılan binlercesi değilse de yüzlercesinden biri gibi Fruasan, Jodel'in de akli dengesinin yerinde olmadığına karar vermişler.
OSI özel araştırma bürosudur diye açıkladı Brossard,
Villiers'in şaşkın bir yüz ifadesiyle dinlediklerini görünce.
Savaş suçlarının araştırılması için oluşturulan bir Amerikan dairesidir.
Özür dilerim, ben bildiğinizi zannetmiştim dedi Latam. O siz sizin yetkililerinizle birlikte burada Fransa'da birçok çalışmada bulunmuştur.
Kuşkusuz dedi Jisel, bu onun resmi adı tabii. Bir onun çalışmalarını başka isimler altında sıkça duymuştum. Ama işbirlikçi avcıları, domuz avcıları, ne bileyim bunun gibi bir sürü isim işte.
Lütfen devam edin dedi Jean-Pierre, kaşları çatılmış ve rahatsız bir halde. Jodel deli diye bir kenara atılmıştı değil mi?
Gelişi güzel varılmış bir düşünce değildi bu, eğer bunu kastediyorsanız. Defalarca sorguya alınmış. Tutarsızlıkları kontrol etmek için birbirinden bağımsız olarak 3 defa. Standart prosedür böyle.
Öyleyse bilgiler sizde diye araya girdi aktör. Kimmiş bu general?
Bilmiyoruz.
''Bilmiyor musunuz?'' diye bağırdı Brossard. ''Mon Dieu, umarım kaybetmemişsinizdir bilgileri.''
''Hayır Henry, kaybetmedik, onlar çalındı.''
''Ama belgelere göre demiştiniz.'' diye atıldı Cisel.
''Ben elimizdeki belgelere göre demiştim.'' diye düzeltti Latham. ''Belli bir zaman aralığında bir ismi endekste arayabilirsiniz. Endeks size ayrıntıları olmadan ana konuyu özetler.'' Ne prosedür uygulanmış ve son karar nasıl çıkmış bunları verir. Sorgulama ve verilen ifadeler ise şahısların özel hayatlarını düşman araştırmalarından korumak için ayrıca tasnif edilir. Çalınanlar da bu gizli dosyalar işte. Neden çalındığını bilmiyoruz veya artık biliyoruz.
Ama benim hakkımda bilginiz vardı diye söze girdi Jean-Pierre. Nasıl?
Bilgiler geldikçe endeks özetleri de OSI tarafından güncelleştirilir. Yaklaşık 3 yıl kadar önce Jodel sarhoşken Liseum tiyatrosunun dışında bir Amerikan elçisine yaklaşmış. Siz o sırada bir oyun sergiliyormuşsunuz.
Je m'appelle Aquilon diye söze girdi Brossard bir coşkuyla. Çok başarılıydın.
Tamam Henry, dur bir dakika, devam edin Drüllat'ım.
Jodel hiç durmadan ne büyük bir aktör olduğunuzu ve sizin kendisinin oğlu olduğunuzu ve Amerikalıların kendisini dinlemediklerini haykırıyormuş. Doğal olarak tiyatronun görevlileri onu uzaklaştırmışlar. Kapıcı da elçiyi limuzinine götürmüş. Bu derbeder yaşlı ayyaş serserinin dengesiz olduğunu ve sizin oynadığınız tiyatroların etrafında dolanan saplantılı bir hayranınız olduğunu söylemiş.
Onu hiç görmedim. Neden peki?
Onu da açıklamış kapıcı. Siz ne zaman sahne kapısında görünseniz kaçıyormuş. Bunun hiçbir anlamı yok dedi Jisel sert bir sesle.
Maalesef var hayatım dedi Jean-Pierre kederle karısına bakarak. En azından bu gece öğrendiklerime göre.
Evet monsieur diye devam etti aktör.
Bu garip ama bütün bu olanlardan sonra da anlaşılır bir hal alan olaydan dolayı adım sizin, nasıl diyorsunuz, tasdif dışı istihbarat dosyalarına eklendi öyle mi?
Yalnızca prosedüre uymak için yapıldı bu, çok ciddiye alınarak değil.
Ama siz bunu ciddiye aldınız öyle değil mi?
Lütfen beni anlayın efendim dedi Latham koltuğunda öne doğru eğilerek. 5 hafta 4 gün önce ağabeyim Münih'teki bağlantıyla temasa geçecekti. Mutlaka gerçekleştirilmesi gereken görevde bulunan her ajanın 12 saatte bir lojistik bilgi vermesi ve alması konusundaki kesin talimatlara uygun bir temastı bu. 3 yıllık yüksek riskli sızma operasyonu bitmişti, artık sonuca ulaşmak üzereydik. Amerika'ya güvenlik içinde dönmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Aradan bir hafta geçip kendisinden ses seda çıkmayınca Washington'a geri dönüp Harry'nin operasyonu ile ilgili her şeyi araştırdım. Harry Latham benim ağabeyim. Liseum tiyatrosu her nasılsa dikkatimi çekti. Sizin de dediğiniz gibi o adam neden bu dosyalara girmişti ki? Ünlü aktör ve aktrisleri kendilerine tutkun hayranları sık sık rahatsız ederler. Hep okuyoruz böyle şeyleri.
Evet, ben de yakınmışımdır bundan diye söze girdi Veli'ye. Bu bir tür meslek rahatsızlığı ama çoğu zaman da tümüyle zararsızdır.
Ben de öyle düşünüyordum efendim ama bunun dosyalara girmesinin nedeni neydi?
Bir cevap bulabildiniz mi?
Pek değil. Ama beni yerimden kaldırıp Jodel'i bulmaya ikna edecek kadar ilgimi çekmişti. 2 hafta önce Paris'e geldiğimden beri her yere baktım. Montparnasse'ın arka sokaklarında, şehrin bütün kıyı köşe mahallelerinde onu aradım.
Neden diye sordu Cisal, herhangi bir cevap bulabildiniz mi? Neden kocamın adı Washington'a iletildi?
Ben de kendime bu soruyu sordum Bayan Veli'ye. Bu nedenle de Washington'dayken eski büyükelçiyi aradım ve ona sordum.
Anlıyorsunuz değil mi? Kendisi onaylamadığı takdirde bu bilgi istihbarat kayıtlarına geçmezdi.
Eski dostum büyükelçi ne dedi diye söze karıştı Bressard, sesinde iğneleyici bir ifade vardı.
Benimle o değil, karısı konuştu.
Ah dedi Fransa dışişleri yetkilisi, o kadını dinlemeye doyamazsınız. Kocası yerine o büyükelçi olmalıydı bence. Çok daha zeki, çok daha bilgili. Doktor o, biliyor musunuz?
Evet, kendisiyle konuştum. Aynı zamanda da bir tiyatro müdavimi. Oyunları hep ilk sırada seyredermiş.
İlk sırada izlemenin pek de iyi bir seçim olduğunu söyleyemem dedi aktör yumuşak bir sesle. İnsan o anın etkisinden asıl perspektifi kaçırabilir. Başlayın, buyurun devam edin. Ne dedi bu hanım?
Sizin gözlerinizden söz etti Bay Veli'ye ve Jodel onları kaldırımda durdurup cinnet içinde bağırdığı zaman onun gözleri. İkisinin de gözleri çok parlak mavi dedi. Ancak renk olağanüstü açık. Böylesine açık tonda mavi bir göz hayatımda hiç görmemiştim. Böylece ihtiyar adamın söylediği şeylerde bir doğruluk payı olabilir. Çünkü böyle az rastlanır gözler yalnızca genetik olarak aktarılabilir diye düşünmüş. Bunun çok spekülatif bir benzetme olduğunu kabul ediyordu. Ama göz ardı da edemiyordu. Andri'nin de belirttiği gibi kendisi bir doktor.
Böylece kuşkunuz kuşku olmaktan çıkmış oldu diyerek başını salladı Jean-Pierre.
Kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adamın babanız olduğunu söyledikten sonra kendisini vurup öldürdüğü haberini televizyondan duyduğum zaman da işte dedim, Jodel'i buldum.
Ama bulamadınız Drew Latham. Siz onun oğlunu buldunuz. Bu evladın asla tanımadığı babasını değil. Öyleyse hangi noktadasınız şimdi? Benim ekleyeceğim bilmediğiniz çok az bir şey var ve bunu da yıllarca annemle babam zannettiğim insanlardan bu gece öğrendim. Bana dediklerine göre Jodel bir rezistans üyesiymiş. Paris operasyonunda baritonmuş. Almanlar onu yakalamış ve bir daha hiç dönmediği sanılan bir toplama kampına göndermişler. Ama görülüyor ki dönmüş ve bu zavallı adam hastalığının farkında olduğu için ortaya çıkmamış.
Aktör durdu, sonra üzgün bir tavırla dalgın dalgın ekledi.
Bana çok ayrıcalıklı bir hayat verip kendisine layık bütün hayatları reddetti.
Seni çok sevmiş olmalı hayatım dedi Cisel. Ama nasıl işkenceler, ne acılar çekti kim bilir?
Onu aramışlar, onu bulmak için çok uğraşmışlar. Tıbbi tedavi görebilirdi. Tanrım ne kadar trajik, boşa harcanan bir ömür.
Jean-Pierre tekrar dönüp Amerikalı'ya baktı. Evet Monsieur, ne söyleyebilirim? Size kendim olduğundan daha fazla yararım olamaz.
Bana tam olarak neler olduğunu anlatın.
Tiyatroda çok azını öğrendim. Olay sırasında polis yokmuş. Ve geri kalan tanıklar, ki ben gidene kadar sadece salonda yer gösterenler kalmıştı, fazla yararlı olamadılar. Pek çoğu bağırışlar duyduklarını söylüyor. Önceleri seyircilerin bravo dediklerini sanmışlar. Sonra da yırtık pırtık elbiseler içinde yaşlı bir adamın orta koridora girdiğini görmüşler. Sizin onun oğlu olduğunuzu aykırıyormuş ve elinde bir tüfek varmış. Sonra tüfeği kendisine çevirip ateşlemiş. Hepsi bu.
Yo, dahası da var dedi Veli'ye. Kalabalıkta kısa bir suskunluk oldu. Bir anlık hareketsizlik. İnsanların bağırışmaya başlamasından önceki şaşkınlık şoku. İşte o zaman cümlelerinin birkaç tanesini net biçimde duydum. Sana iyi bir baba, annene de iyi bir koca olamadım. Ben işe yaramaz bir adamım. Hiçbir şey değilim artık. Senden yalnızca şunu bilmeni istiyorum. Ben çok çalıştım ama başaramadım.
Tüm hatırladığımı sonra bir kargaşa oldu. Ne demek istediği hakkında hiçbir fikrim yok.
Bu kelimelerde gizli olmalı Bay Villiers dedi Latham acılığıyla. Söylemek istediği şeyler kendisi için öylesine önemli, öylesine feci şeyler olmalı ki ömür boyu süren bir sessizliği bozmasına ve karşınıza çıkmasına neden olmuş. İntihar etmeden önce son bir jestte bulunmak istemişti. Babanız olduğunu açıklamasını körükleyen bir şeyler olmalı.
İyice delirmenin eşiğinde olan dengesiz bir aklın son çırpınışlarıdır belki de diye bir yorumda bulundu aktörün karısı.
Öyle olduğunu zannetmiyorum diye nazikçe karşı çıktı Amerikalı.
Aklı bir konuya çok yoğunlaşmıştı. Kesinlikle ne yaptığını biliyordu, ne yapacağını da. Gizlediği tüfekle bir şekilde tiyatroya girdi. Öyle büyük bir şey değil bu. Sonra oyunun bitip seyircilerin kocanızı alkışlamalarını bekledi. Onun bundan mahrum kalmasını istemiyordu. Deliliğin duygusal cinneti içinde kıskaca alınmış bir adam oyunu böler. Tüm ilgiyi kendi üzerine çekerdi. Jodel böyle yapmadı. Böyle bir şeye izin vermeyecek kadar mantıklıydı davranışı.
Aynı zamanda psikologsunuz galiba dedi Brassard.
Sizden daha fazla değil Henry. İkimiz de işimiz gereği aslında insan davranışlarını inceler, hangi durumlarda kimin nasıl davrandığı hakkında tahminler yürütürüz, öyle değil mi?
Öyleyse şimdi size göre diye sözünü kesti Willie'ye, babam, yani hiç tanımadığım gerçek babam, ölmesini gerektirecek kadar önemli bir nedenden dolayı başka bir yerde değil de tiyatroda intihar etmeyi tasarladı.
Aktör koltuğunda geriye yaslandı, kaşları çatıldı.
O zaman bunun ne olduğunu bulmamız gerek, öyle değil mi?
Nasıl olacak bilemiyorum efendim, artık hayatta değil.
Bir oyuncu sinemada olsun, bir tiyatro oyununda olsun, kafasındaki klişe tiplemelerden daha farklı bir karakteri canlandıracağı zaman gerçeğin peşine düşer. O karakteri gerçekliğin içinde analiz eder, öyle değil mi?
Ne dediğinizi anlayamadım.
Yıllar önce katil bir bedevi şeyhini oynama teklifi almıştım. Düşmanlarını Allah'ın düşmanları olduğu gerekçesiyle acımasızca öldüren anlaşılmaz bir adamdı. Akla herkesin düşünebileceği klişeler geliyordu. Şeytani kaşlar, keçi sakalı, ince hain dudaklar, mesih gözleri. Çok sıradan diye düşündüm. Uçakla Cidde'ye uçtum, çöle gittim. Çok konforlu bir yolculuktu, sizi temin ederim. Orada bazı bedevi şefleriyle tanıştım. Hiç o türden insanlar değillerdi. Gerçekten de aşırı dinceydiler ama çok sakin. Çok naziktiler ve dedelerinin yaptığı ve Batılıların Arap katliamı dedikleri şeylerin tümüyle haklı bir nedeninin olduğuna gerçekten inanıyorlardı. Çünkü bu eski düşmanlar tanrılarının düşmanlarıydılar. Ayrıca her bir ölümün ardından düşmanlarının ruhlarının kurtulması için atalarının tanrıya dua ettiklerini açıkladılar. Kendilerine gerekli bir kıyım olduğunu düşündükleri bu olaya gerçekten de üzülüyorlardı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Evet, Le Carnage du Voile dedi Brassard.
Olağanüstüydün ve filmin iki başrol oyuncusunun da papucunu dama atıyordun. Paris'in önde gelen eleştirmenlerinden biri, canlandırdığın karakterde onu iyi de sever yönleriyle de gösterdiğin için çok duru bir kötü adam tiplemesi yarattığını yazmıştı.
Lütfen Henry, tamam, yeter. Hala nereye varmak istediğinizi anlayamadım Bay Villiers.
Eğer Jodel ile ilgili inandığınız şeyler doğru ise, o zaman Jodel bir yanıyla davranışlarının gösterdiğinden daha az deliymiş. Siz de bunu söylemiyor muydunuz?
Evet, buna inanıyorum. Ben de bu yüzden onu bulmaya çalışıyordum.
Ve böyle bir adam zayıflıklarını bir tarafa bırakacak olursak, başkalarıyla kendi gibi bahtsız arkadaşlarıyla iletişimde bulunabilir, öyle değil mi?
Muhtemelen, tabii.
Öyleyse işe onun dünyasıyla, onun içinde yaşadığı gerçek ortam ile başlamalıyız. Bunu yapacağız, bunu yapacağım.
Jean-Pierre diye çığlık attı Jisel, ne diyorsun sen?
Bu temsilde matine yok, seyirci yok. Koruya lanusu, haftada 8 kere oynamak akıl kârı bir iş değil, günlerim boş. Diye sordu Brassard kaşlarını kaldırarak, tedirgin olmuştu.
Senin de abartarak söylediğin gibi Andri, ben gerçekten iyi bir aktörüm ve Paris'te her kostüm deposuna girebilirim. Kostüm sorunum yok ve makyaj benim her zaman en güçlü olduğum alan olmuştur. Ölümünden önce Monsieur Oliver'la bunun dürüstlüğe hiç de sığmayan bir hile olduğu, bu kalemunluk diyordu buna, ama onsuz çatışmaya katılmanın da savaşı daha baştan kaybetmek anlamına geldiği konusunda fikir birliği etmiştik. Jodel'in dünyasına gireceğim. Belki şansım da yaver gider. Birisiyle konuşmaya ihtiyacı olduğu fikri aklıma yattı.
Bu ortam, dedi Latam, yani onun dünyası berbat ve vahşi bir dünya olabilir Bay Villiers. Onun çevresindeki insanlar 20 frank için bile hiç düşünmeden bacaklarınızı kırarlar. Yanımda bir silah taşıyorum ve hiç abartısız geçen haftalarda 5 ayrı olayda onu çıkarmak zorunda kaldım. Ayrıca bu insanların çoğunun çenesi epeyce sıkıdır. Soru soran yabancılardan hoşlanmazlar. Aslında buna şiddetle karşı çıkarlar. Bugüne kadar uğraşmama rağmen hiçbir sonuç alamadım.
Ama siz aktör değilsiniz Monsieur ve açıkçası Fransızcanızın biraz geliştirilmeye ihtiyacı var. Hiç kuşkusuz o sokaklarda normal elbiseleriniz içinde geziniyordunuz. Dış görünüşünüz şu anda gördüğünüzden çok da farklı değildi, öyle değil mi?
Evet.
Ve ayrıca bağışlayın ama iyi giyimli, temiz tıraşlı, kekeleyerek Fransızca konuşan birinin Jodel'in içinde bulunduğu çevrenin insanlarına güven vereceğini de hiç sanmıyorum açıkçası.
Kes şunu Jean-Pierre diye bağırdı aktörün karısı. Teklif ettiğin şey söz konusu bile olamaz. Benim duygularımla senin güvenliğin bir yana, oyun için yaptığın sözleşme senin fiziksel bir riske atılmanı yasaklıyor. Tanrım, kayak yapmaya, polo oynamaya, hatta uçağını kullanmaya bile iznin yok.
Ama kayak yapmayacağım, ata da binmeyeceğim, uçağımı da kullanmayacağım. Sadece şöyle bir göz atmak için şehrin bir ucundan diğerine, çeşitli mahallelerine gireceğim. Sinemada ikinci dereceden bir rol için Suudi Arabistan'a seyahat etmekten çok daha kolay bir iş. Kahretsin diye bağırdı Brassard, bu akıl almaz bir şey.
Ben sizden böyle bir şey istemeye gelmedim efendim, dedi Latham. Buraya bana yardım edebilecek bir şeyler bildiğiniz ümidiyle gelmiştim sadece. Hükümetim sizin önerdiğiniz şeyi yapacak insanlar tutabilir.
Öyleyse gereksiz tevazuya girmeden hükümetinizin tutacağı insanlardan arzu ettiğiniz verimi alamayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Siz en iyisini yapmak istiyorsunuz değil mi Drew Latham? Yoksa ağabeyinizi bu kadar çabuk mu unuttunuz? Endişeniz bana unutmadığınızı söylüyor. Ağabeyiniz iyi bir adam olmalı. Size elinden gelen yardımı esirgemeyen, sizi yönlendiren harika bir insan. Bu yüzden de ona yardım etmeyi bir borç sayıyorsunuz kendinize.
Evet, bu konuyla ilgileniyorum ama bu kişisel bir mesele, diye sözünü kesti Amerikalı sert bir biçimde. Ben bir profesyonelim.
Ben de öyle Monsieur ve sizin ağabeyinize borçlu olduğunuz kadar ben de Jodel adındaki adama borçluyum. Belki de daha fazlasını. Bizler için savaşırken karısını ve bir çocuğunu kaybetti. Sonra da ben başarılı olayım diye kendi varlığını hayal dahi edemeyeceğimiz bir cehenneme teslim etti. Oh, tabii ki ona borçluyum. Hem mesleki hem de kişisel olarak. Keza o kadına, yani benim gerçek annem olan o genç oyuncuya ve adını taşıdığım o çocuğa, yaşasaydı bana yol gösterebilecek olan ağabeyime de borçluyum. Benim borcum ağır dürüv latam ve beni borcumu ödemekten alıkoyamayacaksınız. Hiçbiriniz bunu yapamazsınız. Lütfen sizden rica ediyorum. Yarın öğle vakti burada olun. Ben hazırlanmış olacağım. Her şey de ayarlanmış olacak. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.